Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 24. ayrım. O gecenin o tür gecelerden apayrı bir yanı olduğu duygusu da çözülüp dağılmış, gülünç gizliliğiyle yaşanmış bir kaçamak olarak belleğinde kışkırtıcı anılar arasında yerine çekilmişti. Ayrılırken yeniden nasıl buluşacaklarını konuşmamışlardı. Gene isteyeceğini biliyordu gündüz. Ötesi yoktu içinde. Koşullanmamdan belki de. Tam benim değilse nasıl özlem duyayım o kadına? Benimle bir mutluluğa tırmanırken nereden bilirim Sabri'yle birlikte olmadığını? Sen kimle birlikteydin? Onu da bilmiyorum ki. Bölüşmediğimle de mutlu olmam. Kızın seninle bölüşmediğini kesin söyleyebiliyor musun? Konuşacak bir sürü şey var demek. Var da. Gevşememe bakma. Şokun etkisi geçmedi daha. Peki o? Onun için şok bile değildi belki. Ya da daha ben merdivenlere inerken bitip gitmiş bir şey. Bir kadın yırtıldı mı? Pek de tanırsın kadınları. Cezaevinde yıllarca yasaklanmış bölgenin ayrıntılı haritasını ustalıkla çizip yerleştirmişsin koynuna. Açıp baktın mı? Tamam. Her kadın biraz ferihadır değil mi? Yo, öyle değil. Her kadın az çok kadındır biraz. Denemelerden geçmişse de yırtıktır. Öyle. Her erkek nedir? Az çok erkek değil midir biraz? İleri dünya görüşün kadınlar bölgesinde geçerli değil. Onların yasaları ayrı. Kişiliğine bağlı benim saygım. Yırtıklığıyla bile alt düzeye düşmemeli. Palavra bunlar. Yapay, özenti sözler. Agora'da herkesten saygı görerek dolaşan Sokrates'i görünce büyük adam dediğimiz bu mu? Demiş Atinalı orospu. Bir de bunu akşam benim koynumdayken görün. En üstün düzeyi düzeysizliktir o işin. Onu demiyorum ki. Deli dalgaların çatlatıp kıramadıkları var. Temelde olan, her şeyin değişmesine karşın elde kalan şey. Gelişen, bozulup çürümeyen. Metafizik bunlar. Değil. O geceden kalan ne? Yargılamıyorum daha. Konuşmadı. İç çekişmeleriyle sevişti sadece. Kuşkum da ondan. Gizlendi. Ne kadar sürecek? Göreceğiz. Uzun boylu yaşanmaz örtülü. Uykum var. Yeniden uyandığında onu geçiyordu. Kalkıp giyindi. Bir şeyler atıştırdı. Çıktı. Sokağa dönüyordu ki araba durdu. Şahin indi içinden. Boynuna sarıldı bütün sıcaklığıyla. Seni görmeden gidemedim abi, dedi. Nasılsın? Adanalı bir sinemacı arkadaşınınmış araba. Bindiler. Tanıştırdı adamı. Uçağı birdeymiş. Havaalanına giderken gündüzü bırakacaklardı gazeteye. Daha vardı. Bir yerde oturup çay bile içebilirdi. Yol üstü. Tepe başındaki bir kahveye giderlerken soruyor, bir şeyler anlatıyor. Sürekli gülüyordu tatlı tatlı. Gözlerindeki ışıltı, sarkık kara bıyıklarının altına gizlenmiş ak dişlerindeki parlaklık, kendini kaptırdığı bu coşkulu anlatımla daha da artıyor gibiydi. Çok güzel filmler yapacağız abi, göreceksin. Adana'daki işleri bitirip geleyim. 10 günlük bir işte İskenderun'da olacak. O, sonra, öyküler buldum, gelince anlatırım. Yeni öneriler yaptılar. Anlaşma imzalamaya yanaşmadım. Bakalım bu işleri bir atalım önce. Sansüre boş ver. Olmazsa başka öykü göndeririz. Çıkaracağım diyor Saffet abi. Çıkarırız belki de. Baktık çıkmıyor. Bu konuşmalar tepe başında yol altındaki kır kahvesi benzeri yerlerde çaylarını yudumlarlarken de sürdü. İkinci çayları söylediklerinde biraz durulmuş gibiydi. Koşturmadan anlatıyordu artık. Kıvırcık saçlı, sivri, badem çeneli, utanıyormuş gibi başı önüne eğik sinemacı ağzını bile açmamıştı. Gözü takılmıştı gündüzün. Kimin nesi bu herif? Şahin bakışını yakaladı, gülmeye başladı. Konuşmaz bu abi dedi, kafayı bulacak ki. Çocuk gibi kızardı sinemacı. Utangaç gülüşünü gizlemek için eğdi başını. Şahin açıkladı. 3 sineması varmış bunun babasının. Bu bakıyormuş şimdi. Oğlan daha da kızarıyor. Tam taşralı delikanlı. Adanalı tipi de yok. Adı neydi? Tanıtırken söylemişti. Ortaklık kuracağız abi. Bir de fotoğrafçı dükkanı var bunun. Kapatacak. İstanbul'a gelecek. El ele verdik mi birlikte? Birlikte mi? Ortalıkta el ele verenler içinde benim yerim. Sezinlediğim beni de aralarında düşünüyorlar. Yaşadık. Ortaklık. İşin giz yanı olmalı. Aramızda kalsın dedi Şahin bir ara. İyi ki dedin. Madama yetiştirecektim. Yeni bir film ortaklığı madam. Gözün aydın. Birlikteyiz. Cağaloğlu'nun da arabadan inerken sinemacının adını öğrendi. Şeyhmuz burada daha abi. Telefonunuzu vereceğim. Sizi ararız, konuşursunuz. Sağ ol Şahinciğim. Konuşmaz mıyız? Böyle tatlı dilli biri. Gündüz'e güle güle derken bile Şeyhmuz'un sesini duydu duymadı. Arabanın ardından baktı bir süre. Kanı kaynıyordu Şahin'e. Çocuk gibi. Kuş peşinde, elinde sapanı. Sinemacı dediğin böyle olacak belki de. Ben olabilir miyim? Sen biraz daha uslanmışsın. Baskılarla, çektiklerimizle de gücümüz törpülendi. Ayağımız yere basıyor. Yerler de bok içinde. Gazetede birileri aradı demelerini bekledi. Kimse aramamıştı. İşte oturmadan telefonu çaldı. Uzun uzun çaldı. Tam kapatıyordu ki açıldı. Pervin'di. Laboratuvardaydım, dedi. Yalnızım da. Nasılsınız? Nasılsınız mı? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, dedi. Sen nasılsın? Nasılsınız mı kaldı? Akşama muayenehanede bekleyecekti Gündüz'ü. Doktor İzmir'e gidecekmiş bugün. İki satırlık konuşmayla kapatıp da masaya gelince mutlu buldu kendini. Her şey yerine oturuyordu artık. Bu düzeni, bu ilişkiyi bekliyordum. Çalışabilirim. Bu konumumla dünyaya daha kaygısız bakabilir, daha da sağlıklı yargılayabilirim olan biteni. Akşamın 8'inde Şişli'de dolmuştan inip karşıdaki apartmana yürürken yüreğinin böylesine çarpmasına şaştı biraz. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Sevgiline gidiyorsun. Yukarıdan görmüş olmalıydı. Kapıda karşıladı Pervin. İçeri girip de kapıyı kapatınca çekingen gülümser bir bakıştan sonra kollarını boynuna doladı Gündüz'ün. Uzun uzun öpüştüler. Üstünden aldığı trenç kotunu çiviye takıp içeri odaya buyur etti şaşkınlaşmış görünen Gündüz'ü. Masaya geçip oturmuştu. Gündüz karşı koltuktaydı. İlk geldiği gün gibi. Ak önlüğü yok üstünde. Daha yakın bir gülüşle bakıyordu artık. Hoş geldiniz, dedi. Hoş bulduk. Mutlu bir kadın görünümü var bunda. Bu iş yerinde şimdi. Aç mısınız? Açım, dedi Gündüz. Çıkalım istersen. Pervin kalktı gülerek. Yoo, dedi. Gerek yok. Burada bir şeyler var. İsterseniz. Yürüyüp koridora çıkmıştı. Dönüp baktı Gündüz'e gel gibisine. İlerideki mutfağa girip buzdolabını açtı. Peynirler, salamlar, reçeller, süt, çeşitli meyve. İstersek çay da yaparız. İçki? Güldü. O yok işte, dedi Pervin. Buranın muayenehane olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama çok istiyorsanız sizin için bir şey düşünürüz. Eskiden doktorun eviymiş burası. Muayenehane alt kattaymış. Doktor İçerenköy'de büyük bir ev yaptırınca buraya taşınmışlar. Kocaman bir daire. Benim odam var burada, dedi Pervin. Doktor kal diyor, annemi yitirdiğimden beri. Evimi de öyle seviyorum ki bırakamam sanırım. Zühtü Bey atıncaya kadar. Mutfağın yanında büyüyecek sade bir yatak odasıydı Pervin'in odası. Gündüz girip yatağın kıyısına ilişti gülerek. Bu yatak evdekinden daha geniş, dedi. İki kişi rahat yatar burada. Gülümsedi Pervin. Bekliyordu belli ki. Bileğinden tutup çeken Gündüz'e karşı koymadı. Sevişmeye daldıklarında bir telefon sesiyle kesilir gibi kaldı Gündüz. Pervin oralı olmamıştı. Çalsın, dedi, boş ver. El ele vardıkları tepeden yorgun inip yatağa sürtüstü uzanmışlardı ki nedenini kendisi de bilemeden. Sabri'ydi belki, dedi Gündüz. Pervin sinirlilikle kımıldandı belli belirsiz. Bir sessizlikle kaldılar. Neymiş Sabri, dedi Pervin titrek bir sesle. Telefondaki. Soğuk bir bekleyişten sonra usulca yataktan indi Pervin. Olabilir, dedi bir dikelmeyle. Giysilerini toplayıp çıktı odadan. Banyoya geçmiş olmalıydı. Su sesleri geliyordu. Doğrulup yatağa oturdu Gündüz. Ne güzel yatak bu. Eliyle bastırdı. Amerikan pazarında varmış bunlar. Yerliye benzemiyor. Ayak ucundaki çamaşırlarına, yandaki komodinden sarkan pantolonuna baktı. Ceketini pencerenin kol demirine asmıştı. Saçma şey yaptım. Sabri olmasın telefondaki. Ne incelik. Aldın yanıtını. Kız yaralı. Giysilerine uzanıyordu ki Pervin çıktı banyodan. Aralık kapıdan seslendi. Sıcak su var istiyorsan. Giysilerini toplayıp koridora çıktı Gündüz. Pervin mutfakta bir şeylerle uğraşıyordu. Karşıdaki banyo kapısını açıp girdi. Fayans döşeli kocaman banyo. Şofben, dolaplarda raflarda temizlik araç gereçleri. Kristal ayna. Böyle bir banyoda hiç yıkanmadım. Filmlerde filan var. Gene de banyoda gidip tam yıkanmadı. bir çekingenlik vardı içinde. Bideye oturup temizlendi. İlk kez kullanıyordu bideyi de. Giyinip çıktığında Pervin çay demliyordu mutfakta. Saçları kuru onun da. Mis gibi çay kokusu. Demlikten buğular çıkıyor. Pervin musluktan soğuk su eklediği çaydanlığı ateşe koyarken. ''Rakı mı istiyordun?'' dedi arkası Gündüz'e dönük. ''Senli benli konuşuyor artık.'' ''Hayır'' dedi Gündüz. Yiyeceklerle dolu masaya baktı. Öyle açtı ki. ''Şölen'' dedi. ''Daha ne isteyeceğim?'' Masaya oturdu. Muslukta bir şeyler yapan Pervin'e baktı. ''İstiyorum desem bulacak mıydı rakıyı?'' ''Sor. Deminki soğukluk geçti. Küs gibi görünmüyor. Öyleyse Sabri'ye sor. Doktor seni çok seviyor olmalı.'' Masaya otururken hemen yanıtladı Pervin. ''Niye sevmesin?'' dedi. Tek başıma yürütüyorum burayı. En az iki kişi gerek aslında. Tek başına erkekler yapamıyor. Böbürlenme yoktu söyleyişinde. Bir duralayıp ekledi yavaşça. Doktor akıllıdır. Çıkarlarını bilir. Karşısına oturmuş sıcak bakışlarının üstüne dikmiş Pervin'e baktı Gündüz. Emekçi bu kız. Yalancıktan değil. Gerçekten emekçi. Gülümsedi Pervin. Başka dedi. Gündüz de güldü. Meydan okuyor, üstüne varmak gereksiz. Başka, çay olduysa içelim. Biraz daha dedi Pervin. Yemeğe başlayalım istersen. Salama uzanırken, burası çok güzel dedi Gündüz. Hep burada buluşsak seninle. Sen istedikçe olur. Ses çıkarmadı Gündüz. İlişkimizin tanımlaması bu. İstemiyorsan çeker gidersin diyor bir anlama. Ya sen istemezsen? Pervin bir şey diyecek gibi kaldı. Kalktı birden. Ocaktaki çaydanlığı aldı, eli yanmış gibi masaya bıraktı çabucak. Sinirli aranıp büyüyecek bir bezi alırken söyleniyordu. Hep böyle salaklık ederim. Çayları koydu, yerine oturdu, gülerek baktı. Bugüne kadar kimseyi bırakmadım ben, dedi. Hep beni bıraktılar. Gözlerini ayırmadan dimdik bakıyordu. Sabri'yi de biliyorsun, yetiştirmişler. Acılık, burukluk da yoktu içinde. Vardığı yerden yakınmıyordu. Belli ki. Yaşamın değişken kurallarıyla yeni gelenler önemliydi. Gidenler değil. Nasıl da kendine güvenli bu kadın? Röntgenci diye biraz dalga geçsem mi? Seninle iyi anlaşacağız gibi dedi Gündüz yavaşça. Bana da öyle geliyor dedi Pervin. Kimseden öyle aşırı bir isteğim yok benim. Herkes verebildiğini verir. Ben biraz daha çoğunu vermeye alışığım o kadar. Buram buram kokuyordu çay. Ev sıcak, sessiz. İstekle yedikleri yemek, tek tük konuşmaları özlem yaratacak kadar sağlıklı, güven vericiydi. Kollarında sımsıkı, kucaklayıp öperek yandaki odaya götürdüğü Pervin'le deli bir sevişmenin bıraktığı mutluluk başını öyle döndürmüştü ki Gündüz'ün kendini yastığa bırakınca tutamadı. ''Korkuyorum Pervinciğim'' dedi yavaşça. ''Sevmekten korkuyorum.'' Bir sessizliğin ürkütücü boşluğunu gidermek için bir şeyler aranırken mırıldanır gibi yardımına yetişti Pervin. Ben de. Banyoya girince uzun uzun yıkandı bu kez. Çıktığında ilk girdikleri odada elektrikli araçla saçlarını kurutuyordu Pervin. İster misin? Dedi. Yok dedi, alışık değilim. Oturup konuşalım artık. Sen burada mı kalacaksın bu gece? Gündüz'ün kalmak istemesinden mi çekinmişti? Gerçekten nasıl olacak bu işler? Geçmişiyle ilgili şeyler de sormak istiyorum. Sorma. Sabri ile burada mı buluşuyorlardı? Bu mu soracağın? Annesi varken eve almazdı ya şu Sabri'yi. Bir görsem nasıl biri olan? Pervin yanda raftaki radyoyu açıp koltuğa oturdu. Ağırdan bir müzik geliyordu. Bir sevinci paylaşır gibi karşılıklı bakışıyorlardı gülümseyerek. Takılmak geliyordu Gündüz'ün içinden. Dedi. Kadınlar arası dayanışma ne durumda? İyi dedi Pervin. Bu hafta yürüyüşümüz var. Cumartesi. Sevindi Gündüz. Cumartesi gidip göreyim şunları. Niye yürüyorsunuz? Nedeni? Acıya çalan bir gülüşle. Nedeni mi? Dedi Pervin. Yürümek için neden mi yok ülkede? Bir sürü. Kreş, doğum izni, çalışan kadınlar için erken emeklilikmiş temel istekler. Tırmanan faşizm için kamuoyu uyarılacakmış. Birçok yerden işçi kadınlar katılacakmış yürüyüşe. Fabrika işçileri, öğrenciler, kaç kişi toplanabileceklerini o da kesin söyleyemiyordu ya, iyimserdi. Bilinçli kadınların gövde gösterisi olacaktı bir tür. İçinde bir burkulma duydu Gündüz. Takılayım demiş, kızın bir iki sözüyle yalnızlığını, dışlandığını, devinimden uzak, kupkuru bir yaşama itildiğini acılıkla düşünmeye başlamıştı. Daldın? Pervin'in sesiyle ayılır gibi oldu. Üzülüyor insan, dedi. Öylesine kısıtlıyım ki. Senin de yapacağın işler var, dedi Pervin. Yapıyorsun da. Anlamadan bakıyor gibiydi Gündüz. Film yapacaksın, şiir yazıyorsun. Başka şeyler de çıkar. Bunlar da eylem. Kalkıp yanına geldi. Hemen yanındaki iskemleye ilişip sevecen bir sokulmayla gözlerini dikti Gündüz'e. Anlamıyorum, dedi. Küçümsüyor musun bunları? Bizim yaptıklarımız herkesin işi. Yanıt bekler gibi sustu. Öyle içtendi ki söyledikleri, sevişmeyle vardıkları yerden çok ötelere götürmüştü Gündüz'ü. Küçümsemiyorum, dedi Gündüz. Siyasal yasaklama bunaltıyor insanı. Bizi de bunaltıyor. Ne diyeceğini bilemeden gülümsedi Gündüz. Kalkıp odada dolaşmaya başladı. Pervin'in gözleri üstündeydi. Aramızdaki ayrımı bilmez mi bu kız? Tartışalım istiyor. Tartışmayacağım. Daha çok günler var. Deminki yerine oturdu. Sen benim evimi bilmiyorsun daha, dedi. Öyle merak ediyorum ki. Güldü Gündüz. Gideriz bir gün, dedi. Madam kıskanmazsa. Pervin susuyordu. Benim kıskanmamı düşünmüyorsun, diye takıldı gülümseyerek. Madamı mı, dedi Gündüz. Haklısın. Evlensek mi, dedim bir ara. Bana öyle iyi bakıyor ki. Sonra yerli filmci. Ortak yanımız var. Pervin ne anlam vereceğini bilmeden gülmeye çalışıyordu. Bekar demek, dedi tutamadığı bir merakla. Yakalamıştı Gündüz. Hayır, dedi. Dul. Kıskanacaksın. Ne yapalım? Ben Sabri için bir şey diyor muyum? Yüzü iyiden iyiye karışmıştı Pervin'in. Ne diyeceğini bilmeden gülümseme, önemsemediğini gösterme çabasındaydı. Bu çaba daha çok güldürmeye başlamıştı Gündüz'ü. Gözleri dolacak gibi oldu Pervin'in. Başını çevirip kalktı, pencereye yaklaştı. Dışarılara bakmaya başladı. İleri gittiğini anlamış, susmuştu Gündüz. Bir sessizlik oldu. Titreyen bir sesle. Benimle hep böyle alay edeceksen, dedi, sustu. Üzüntü duymaya başlamıştı Gündüz. Sabri konusunda yaralı bu kız. Acımasız davrandım, umursamadım. O umursuyor oysa. Yaklaşıp usulca saçlarını okşadı Pervin'in. Takıldım sana, dedi. Alay eder miyim? Sabri konusu duraladı. Niye açmıştı şimdi bunu? Ne diyeceğim? Yüreğinde bir sızı kımıldar gibi oldu. Şaşırdı birden. Herkesin bir Sabri'si vardır, dedi. Büyütme. Döndü Pervin. Gözleri belli belirsiz kızarıktı. Yukarıdan bakmaya başlamıştı. Ben mi büyüteceğim, dedi. Sabrim yok benimki. Sesi inandırıcıydı. Sustu. Dönüp yandaki radyoyu kurcalamaya başladı. Sabrin yok mu? Peki neyin var öyleyse? Bir müzik buldu. Gülerek Gündüz'e döndü Pervin. Meyveyi yiyelim mi, dedi. İçeri gitti. Portakal, elma, mandalina dolu bir tabakla geldi. Bıçaklar, küçük tabaklar. Meyve çok severim. Sen? Ben de, dedi Gündüz yavaşça. Mandalinayı soyarken ağır ağır öyküler gibi. Madam da 60'ını geçmiş kıllı bir Ermeni karısı, dedi. Gürültüyle dişlediği elmayı çiğniyordu Pervin. Ben de öyle düşünüyordum, dedi gülümseyerek. Suskun meyvelerini yiyorlardı. Seni nasıl karşılar bilmiyorum, dedi Gündüz. Yanıt bekler gibi baktı bir süre. Soğuk bizim ev, dedi. Bizimki de pek sıcak sayılmaz. Sinsi bir gülümsemeyle bakıyordu Gündüz. Bilmiyorum, bana pek sıcak geldi. Güldü Pervin de. Pek sıcak gelmesin, dedi. Orada buluşamayız bir daha. Duralayıp ekledi yavaşça. Bir delilikti o gece. Delilik miydi? İstediğini konuk edemiyorsa niye seviyor o evini? Sen edebiliyor musun? Ben evimi seviyor muyum? Sevmiyorum da diyemem. Soğuk, yalnızım da. O yalnızlığı da özlüyorum bazı. Şimdi de mi? Gidip yatsam artık. Bir delilikti o gece. Meyve tabaklarını toplayıp mutfağa girmişti Pervin. Dönüşte gülerek geldi. Ne o? Daldın gene, dedi. Kim bilir neler geçiyor kafandan. Ben bazı öyle olurum ki nerede olduğumu unuturum. Boş kalmaktan çok korkarım onun için. Bir de kahve yapayım mı sana? İstemem, sağ ol, dedi Gündüz. Yanındaki koltuğa ilişti Pervin. Ne o, küstün mü, dedi takılır gibi. Küstüm. İsteksiz gülümsedi Gündüz. Küsme, dedi Pervin alaylı gülerek. O ki çok ısındın bizim eve. Seniye annesine gidecek bugünlerde. Bir yoluna bakarız. Zühtü Bey de gidecek mi annesine, Refik? Neydi o kadın, makbuş muydu? O kadar değil, dedi Pervin gülerek. 24. ayrımın sonu. Sayfa 242. Devamı 25. ayrımda.